Ayrım 3. Sakatlık çalışmaları. Sayfa 33. Sakatlık konusunda karşı çıkılacak fikirler. Biyotıp ve rehabilitasyon. Biyotıbın odağında bedensel ve zihinsel açıdan toplumun kabul ettiği normlardan bireysel sapmalar vardır. Yeti eğitimleri onlardan sakınma, onları tespit etme, yok etme, tedavi ve sınıflandırma başlı başına merkezi kaygılardan biridir. Ama kronik ve dejeneratif hastalıklar çetin cevizdir. Biyotıp alanındaki umut ve beklentilerin çoğu şu an pratisyenlerine normal fonksiyonların geri kazanımına yönelik radikal yeni tedavilerin olduğu ve hastalıkların iyileştirildiği cesur yeni bir dünya öneriyor gönülden hızlı ilerlemelerin kaydedildiği genetik bilimine yönelmiştir. Bu tıbbi model perspektifi sakatlığı bizatihi yeti eğitimiyle bir tutmaya devam eder. Sakatlık yeti eğitiminin ta kendisidir. Sosyal modelin ortaya çıkışının Batı'daki bilimsel tıbbın kalbinde kurulan sakatlığa etkisi çok az olmuştur, hatta hiç olmamıştır. Biyotıbbın sakatlık perspektifi, rehabilitasyon bilimi ve hizmetleri alanında eğitimde ve pratikte belli bir ağırlığa sahip olmaya devam ediyor ama odak noktasında artık başka meseleler var. Sakat bireylerin olabildiğince normale yakın bir hayata alışmaları ve uyum sağlamaları, aynısı sosyal bakım ya da refah hizmetleri için de geçerli. Öte yandan, İngiltere'de sosyal hizmet gibi mesleklere yeni girenlerin eğitimleri sırasında sosyal model düşüncesiyle tanışmış olmaları da muhtemel. Oliver ve Sapey 1999. Yeti eğitimiyle ilintili toplumsal dezavantajların olduğu kuşkusuz kabul edilmiştir ve bazı terapistler ise bunlardan birçoğunun toplumsal çevrenin yapısal parçası haline gelmiş olan ayrımcılık ve eşitsizliğe yorabiliyorlar. Ne var ki bu rehabilitasyoncu dünya görüşünün özünde yeti eğitiminin toplumsal zorluklara ve dışlamalara yol açmasının kaçınılmaz olduğu ve bunlardan çoğunun nedensel olarak yeti eğitimine atfedilebileceği fikrine güçlü bir bağlılık vardır. Bu fikirlerin bir aradalığı yani yeti eğitimi hareket sınırlamalarına yol açar ama toplumsal çevrenin ayrılmaz parçası haline gelmiş olan kısıtlamaları için de aynısı geçerlidir şeklindeki görüş. Rehabilitasyon hizmetlerinde çalışan birçok kişiyi IGI-DH'ye çekmiştir. IGI-DH'de cisim bulan güçlü ve yetkin fikirler belli bir ilgiyi hak ediyor. IGI-DH 1970'te Philip Wood, Elizabeth Bradley ve Mike Burry tarafından World Health Organization, WHO, Dünya Sağlık Örgütü için geliştirildi. 1980'de yayınlanan IGI-DH, Wood 1980, biyotıp temelli sakatlık anlayışından uzaklaşma yönünde önemli bir girişim temsil ediyordu. Burry bunu şöyle ifade etmiştir. Üçümüz için de çok heyecan verici günlerdi. Bizim gözlemlediğimiz kadarıyla Dünya Sağlık Örgütü, sağlık ve hastalığı dar tıbbi açıdan gören modelden, esasen beden sistemleri ve etiyolojileriyle ilgilenen bir modelden, sağlıkla ilintili fenomenlerin sonuçlarını tanıyan bir modele yöneliyordu. Sınıflandırmada özürlülük kodlarının odak noktası olan sosyal dezavantajların daha açık ve net tanınması gerektiğini özellikle vurgulama derdindeydik. Amacımız bu tür dezavantajları öne çıkarmaktı. Burry, 2000, sayfa 1073. IGI-DH şemasında özürlülük, belirli bir birey için yeti eğitiminden ya da sakatlıktan kaynaklı olarak o bireyin yaş, cinsiyet, toplumsal ve kültürel etkenlere bağlı bir rolün normalde yerine getirmesini sınırlayan ya da engelleyen bir dezavantaj olarak tanımlanmıştı. Aktaran Oliver, 1996, A, sayfa 40-I. Bu şemadaki sakatlık tanımı, kelimenin sözlükteki ve günlük hayattaki yeti noksanlığı, yapamama durumu. Tükril kurumunun sözlüğünde sakatlık şu şekilde tanımlanır. 1. Sakat olma durumu, mağluliyet. 2. Kaza, terslik. 3. Mec. Yanlış, hata. Sakat ise şu şekilde tanımlanır. 1. Vücudunda hasta ya da eksik bir yanı olan, canlı. 2. Bozuk veya eksik şey. YHN. Anlamını yansıtıyordu. Sakatlık, bir insan için normal kabul edilen bir çerçevede ya da tarzda faaliyette bulunma yetisinin her türlü sınırlanması ya da böyle bir yetinin yeti eğitiminden ötürü var olmamasıdır. AGY. Dolayısıyla sakatlık kısıtlanmış faaliyet bu tanımlamada yeti eğitimiyle özdeş değil, büyük oranda yeti eğitiminden kaynaklı olarak görülüyordu. Burry bu şemanın, sakat kişilerin yaşadıkları toplumsal dezavantajların, engellerin görünür olmasını mümkün hale getirdiğini savunur. Bu sav, bazı faaliyet kısıtlamalarının toplumsal etkenlerden kaynaklı olduğunu ya da bu etkenlerden etkilendiğini görmemize de olanak tanır. Burry 1997-2000. 1980'lerde ve 1990'larda sosyal politika ve sakatlık üzerine sosyolojik araştırma alanında bu fikirlerden epeyce yararlanıldı. Bir değerlendirme için bakınız Burry 1997-2000. Fakat toplumsal sonuçlar ve belirlenim doğrultusundaki bu hamleye rağmen birçok sosyal model savunucusu yeti eğitimi ile sakatlık arasında ilkinin ikincisini belirlediği tıbbi bir neden-sonuç bağlantısı modelini koruduğunu gerekçe göstererek Oliver 1996-C ve özürlülük kelimesi dilencilik çağrışımlarından ötürü incitici olması dışında handicapped özürlü sözcüğü ile cap in hand süklüm püklüm olmak el açmak kelimesi arasındaki benzerliği atıfta bulunulmaktadır. Çevirenin notu. Sakatlık sorunlarını toplumsal düzenlemelerde ve pratiklerde yeniden merkeze alma işini yapamayacağı için ICI-DH'ye karşı çıkmışlardır. Dünya Sağlık Örgütü'nün ICI-DH şeması yakın dönemde gözden geçirilerek ICI-DH-2 öne sürüldü. Pfeffer 1998-2000, Bickenbach V.D. 1999, Burry 2000, sakatlık disability kelimesinin yerini faaliyetlerdeki sınırlamalara odaklanan sakatlanma, disablement almıştır ve özürlülük, handicap kelimesi katılım noktasından hareketle kaldırılmıştır. Yeti eğitimi, impairment eskisi gibi kalmıştır. Psikolojik, fizyolojik ya da anatomik yapı ya da işlev kaybı ya da anormalliği anlamında. Bu terminolojik değişiklikler, düşünce bazında, sosyal modelce fikirler doğrultusunda bir değişimi mi temsil ediyor? ICI-DH-2 yazarları İngiltere'de ve dünyada sakat kişilerin örgütlerini kesin olarak tanımış ve sakatlanmayı öne çıkarmak istemişlerdir. Fakat şemaya mesleki ilgisi olan pek çok kişinin söyledikleri de dikkate alınmıştır. Sonuçta dil kullanımı ve ayrıntıları bakımından ilk ICI-DH'den ayrılan ama üçlü yeti eğitimi sakatlık özürlülük yapısı bakımından farkı olmayan bir şema ortaya çıkmıştır. Birinci düzlemden üçüncü düzleme giden o eski neden-sonuç ilişkisinin o kadar da bariz olmadığını kabul etmek gerekir. ICI-DH-2 bugün biyopsikososyal model olarak bilinen sakatlığa tıbbi ve sosyal yaklaşımların bir sentezini cisimleştirmektedir. Sakatlanmanın her boyutu bireyin içsel özellikleriyle o insanın sosyal ve fiziki çevresi arasında bir etkileşim olarak kavramsallaştırılmaktadır. Bickenbach, V.D. 1999, sayfa 1183. Sakatlık çalışmaları içinde ICI-DH-2'nin sakat kişilere sunacak bir şeyinin olup olmadığı konusunda görüş farklılıkları vardır. Pfeffer 2000, Hurst 2000. ICI-DH-2'nin şu sıralar devam eden sınama döneminin sonucu herkesi ilgilendiriyor. Tıp sosyolojisi. ICI-DH, İngiltere'de tıp sosyologlarının sakatlığı tanımlamak için tercih ettikleri yaklaşımdı. ICI-DH şemasının mimarlarından olan tıp sosyoloğu Mike Burry, kronik hastalık ve sakatlık sosyolojisi olarak bilinen alanda bu şemadan yararlanılmasını savunmuştu. Burry 1997. Burry sosyal modelce fikirlerle açıktan ilgilenmiş olan az sayıda sosyologdan biridir. Fakat kendisi bu fikirleri pek de değerli bulmaz. Ayrıca bakınız, Barnes ve Mercer, 1990'daki tartışma. Burry'e göre 2000, sayfa 1074. Sosyal modeldeki kilit sorun, aşırı bir sosyal içeriğe sahip oluşuydu. Örneğin, bu eğilime yeti eğitimiyle sınırlanmış faaliyet, yani sakatlık arasında herhangi bir neden-sonuç ilişkisi olduğunu reddeden Oliver'da 1996-A, 1996-C şahit oluyoruz. Burry'e göre felç, artrit ve multiple sclerosis, MS gibi kronik hastalıkların sınırlanmış faaliyete yol açtığı inkar edilemez bir gerçektir. Sosyal model savunucularının yarattıkları şey şudur ona göre. Bana sık sık sakatlığa kafa karıştırıcı ve kendi kafası da karışık olan bir radikal alternatif olarak görünmüştür. Zira kah Marksist, kah inşacı, kah fevkalade bireycidir. Sosyal modelin sakat kişilerin ezici çoğunluğunun karşılaştığı gerçek sorunlarla gerçekten ilgilendiğine inanmıyorum. ve bazıları açısından sahip olduğu su götürmez çekiciliğe ve retoriğine karşın sakat kişilerin, hatta araştırmacıların gerçek, somut ihtiyaçlarına hizmet edebilecek inandırıcı bir yaklaşım üretmemiştir. Burry, 2000, sayfa 1075. Burry ve Oliver'ın benimsedikleri görüşlerdeki farklılıkları başka bir yerde ayrıntılı olarak ele almıştım. Thomas, 1999. Sosyal modelci açıdan yazan biri olarak, sosyal modelin epey kaba bir biçimde sunulduğu örneklerde Burry'nin aşırı sosyal içerik hakkındaki argümanının mantığını görebiliyorum. Benim argümanım kısaca şöyle özetlenebilir. Eğer sosyal model görüşü, yeti eğitimleri olan insanların yaşadıkları tüm faaliyet sınırlılıklarının toplumsal engellerden kaynaklandığı şeklinde olsaydı, bazen bu şekilde gözükmektedir, o zaman bu hakikaten de aşırı bir sosyal içerik atfetme olurdu. Fakat Upias'ın yukarıda zikredilen sakatlığı yeniden formüle edişinde dile getirilen iddia bu değildir. Upias bildirisine göre sakatlık, çağdaş toplumsal yapı ve pratiğin veçeleri yeti eğitimleri olan insanlara faaliyetlerini sınırlamak suretiyle zarar verecek ve onları dışlayacak şekilde işlediğinde ortaya çıkar. Sakatlık sadece ve sadece kısıtlanmış faaliyette bir tutulmuyor. IGIDH şemasında yapıldığı gibi orada yeti eğitiminin faaliyetleri kısıtlama potansiyeli reddedilmiyor. Fakat bu kısıtlamaların sakatlığı oluşturmadığı söyleniyor. Bense faaliyeti kısıtlayan bu tür etkileri ayırt etmek için yeti eğitiminin sonuçları tabirini kullanıyorum. Thomas, 1999. Burada önemli olan husus, tıp sosyologlarının, sosyal politika konusunda kalem oynatanların ve diğer toplum bilimcilerin toplumun yarattığı sınırlamaları, dezavantajları ve dışlamaları, yani sakatlığı oldukça küçük görmüş ve sık sık da göz ardı etmiş olmalarıdır. Yeti eğitimiyle ya da bir sakatlıkla yaşayan insanları gerçekte en fazla rahatsız eden şeyi bir yana bırakma pahasına yeti eğitiminin sonuçlarına odaklanılıyor. Faaliyet kısıtlamaları sık sık sadece yeti eğitiminin sonuçlarına yoruluyor. Oysa bunlar gerçekte sakatlayıcılığın, disabilism ya da her ikisinin birden sonucudur. IGIDH'nin kendi terminolojisini kullanarak ifade etmek gerekirse, özürlü sosyolojisi son derece geri düzeydedir. Özürlülük üzerine geniş bir sosyolojik araştırma külliyatı henüz ortada yoktur. Temel oluşturabilecek eserler üzerine erken döneme ait bir örnek için bakınız Blackster, 1976. Kronik hastalık ve sakatlık sosyolojisinde kronik hastalıklarla ve başka yeti eğitimleriyle yaşama deneyiminin fenomenolojisine dair geniş bir külliyat vardır. Anderson ve Burry, 1988. Conrad, 1990. Burry, 1991-1997. Radley, 1993-1994. Kelly ve Field, 1996. Yorumcu gelenekte dikkatler mağdurların kronik bir hastalık teşhisinden ya da büyük bir yaralanmadan ardından kendi değişen kimliklerini ve hayattaki gayelerini nasıl anlamlandırdıklarına ve bununla nasıl boğuştuklarına çevrilmiştir. Bu alandaki kilit kavramlar hayatın kesintiye uğraması, hastalık anlatısı, baş etme, hastalık yönetimi ve şeylerin yeni düzeniyle anlaşmadır. Bu araştırma öncesinde yalnızca biyotip merceğinden bakılan deneyimlerin önemli varoluşsal ve ontolojik boyutlarından bazılarını vurgulamak gibi bir üstünlüğü olmakla birlikte yeti eğitimine sahip olmanın maddi ve daha geniş toplumsal boyutlarına pek az ışık tutmuştur. Garrett Williams, 1996, sayfa 209-10, hem tıp sosyolojisi hem de sakatlık çalışmaları alanında yazmış biri olarak bunu çok iyi ifade eder. Birçok sosyoloğun çalışması, kronik hastalık ve sakatlanma deneyimini toplumsal ve ekonomik koşullar bağlamında değerlendirerek yola çıkar ama sonra yoldan çıkıp giderek tek benci kimlik ve kendilik araştırmalarına dalar. Kanaatimce ki bu sakatlık çalışmalarında çok kabul gören bir görüş değildir, tıp sosyolojisindeki bu külliyat ilginç ve değerlidir. Ama bir sakatlık sosyolojisi değildir. İşte birçok sakat kişi için yakıcı öneme sahip meseleleri ele alarak başlamaz. Kimseye muhtaç olmadan yaşama, yoksulluk, istihdam, eğitim, iletişim, ulaşım, tasarlanmış mekanlara erişim olanağı ve medeni haklar. Sosyal modeli, aşırı sosyal içerik atfedilmiş olduğu gerekçesiyle reddeden Burry ve diğerleri ise aslında sakatlığın bir toplumsal baskı biçimi olduğu görüşüyle ilgilenme zorunluluğundan kaçarlar. Oysa toplumsal cinsiyet, ırk, cinsellik ve sınıfla ilgili diğer toplumsal ilişkilerde bu boyutu seve seve düşünürler. Sosyolojide sakatlık hakkında söyleyecek önemli bir sözü var gibi gözüken bir diğer önemli külliyat ise beden sosyolojisidir. 1980'lerde ve sonrasında Gittikçe daha çok rağbet gören bu alan, postmodernist ve post yapısalcı fikirlerin akademide çok çeşitli disiplinlere etkide bulunduğunun bir göstergesidir. Bir sonraki kısımda göreceğimiz üzere, sakatlık çalışmaları içindeki bazı yazarlar bu kuramsal perspektiflerden de yararlanmışlardır. Ama beden sosyolojisine dair geniş külliyata bakıldığında sakatlık ya da yeti eğitimi konusunda çok az şey söylendiği görülür. Beden sosyolojisi. Beden sosyolojisindeki eksik olan sakat ya da yeti eğitimi olan beden, kısmen herhangi bir türde gerçek, maddi ve organik bedenin olmamasının bir yansımasıdır. İnşacı çalışmaların çoğunun toplumsal inşacı niteliği, ilginin odak noktasında bedenlerin, yani normal bedenlerin, kültürel temsillerinin ve söylemsel konumlanışlarının olması anlamına gelir. Sabit, maddi beden, biyolojik bilimler ve tıp da dahil olmak üzere özcü ama güçlü kültürel söylemler tarafından üretilmiş bir fikirler bütünü olarak görülmüştür. Turner 1992. Fakat bu inşacı beden sosyolojisi yakın dönemde eleştiri konusu olmuştur ve gerçek maddi bedenin yeniden devreye sokulması yönünde bazı çağrılar vardır. Bu noktada Simon Williams ve Gillian Bendelow'un The Lived Body 1998 adlı eserlerindeki çalışmaları özellikle kayda değerdir. Bu yazarlar bedeni bir dizi temsile indirgeyen toplumsal inşacı projenin değişken koşullarını reddederken aynı zamanda inşacı bir perspektifin sunduğu değerli işgörülerden bazılarını korurlar. Bizzat bedenleşmiş özneler olarak sosyologların bedenin nesnelleştirildiği bedene dair kuramdan bedenleşmiş sosyolojiye ilerlemeleri gerektiğini savunurlar. Bedenler hakkında büyük oranda bedensizleştirilmiş eril bir tarzda kuram üretmek yerine daha ziyade yaşanmış varlıklar olarak bedenlerden hem pratisyenlerinin hem de öznelerinin bedenlerinden kuram üretmek. Toplumsal kurumlar ve söylemsel pratikler bedenleşmiş insanların zamanın ve mekanın ötesindeki gerçek yaşanmış deneyimlerinden ve eylemlerinden bağımsız düşünülemez. Dolayısıyla sosyal kuram insanın bedenleşmesi sorunlarına kök salmalıdır. Williams ve Bendelow 1998 sayfa 209. Bu tür bir hamlenin beden sosyolojisini yeti eğitimi ve sakatlıkla ciddi bir ilişkiye geçirip geçirmeyeceği belirsizdir. Hatta belki de olasılık dışıdır. Williams ve Bendelow'un 1998 gerçek, yaşanmış bedenlerine geri dönüş ihtiyacına dair kapsamlı argümanlarında geleneksel tıp sosyolojisinin sınırlanmış faaliyet anlamında ya da sosyal model perspektifinden toplumsal baskı anlamında sakatlıktan neredeyse hiç bahsetmemeleri kayda değerdir. Dolayısıyla beden sosyolojisindeki fikirlerin sakatlık konusuna henüz kayda değer bir katkı sunamadığı gözükmektedir. Sakatlık çalışmaları alanındaki iç tartışmalar. Sakatlığın toplumsal nedenlerden kaynaklandığını ve bir toplumsal baskı biçimi olduğunu iddia eden sosyal model, bir takım yeni sosyolojik sorular ortaya atar. Bu toplumsal olgu nasıl kuramsallaştırılabilir? Toplumsal tarih nedir? 1980'lerde yeni ortaya çıkan İngiliz sakatlık çalışmalarında önde gelen düşünürlerden bazıları, bu sorulara Marksist ya da materyalist paradigmalar çerçevesinde cevaplar aramışlardı. Finkelstein 1980, Oliver 1990, Barnes 1991. Sakatlık çalışmalarına olan ilginin artmasıyla bu nüfus sahibi düşünürlere diğer kuramsal sistemlerden özellikle de feminizmler, postmodernizm ve post yapısalcılıktan yararlanan çok sayıda sakatlık çalışmaları yazarı tarafından karşı çıkılmıştır. Priestley 1998, Thomas 1999. Şu an sakatlık çalışmaları alanında hem sakatlık hem de yeti eğitiminin doğası hakkında canlı bir tartışma sürüyor. Ben de burada kilit meselelerden bazılarını irdeleyeceğim. Sakatlığa materyalist yaklaşımlar. Vic Finkelstein 1980 ilk içgörülerini temel alan Mike Oliver 1990 sakatlık ile kapitalist üretim ilişkileri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Mesele şöyledir. Eğer sakatlık yeti eğitimi olan insanlara çağdaş toplumsal yapıların ve pratiklerin dayattığı faaliyet kısıtlamasıysa bu nasıl ortaya çıkmıştır? Oliver'ın görüşüne göre cevap sanayi kapitalizminin doğuşunda saklıdır. Kısaca özetlemek gerekirse ücretli emek ilişkisi İngiltere'de 18. yüzyıl sonundan itibaren büyük sanayinin ayrılmaz parçası haline gelince yeti eğitimleri olan kişiler ekonomik faaliyete doğrudan katılımdan sistemli şekilde dışlanmaya başladılar. Fabrikalarda saatlerce çalışmak, standart bir çalışma hızı, yoğunluğu ve mahareti gerektiriyordu. Yeti eğitimi olan birçok insan bu tür koşullarda emek gücünü satamaz duruma geldi. Bu insanlar toplumsal açıdan giderek bağımlı hale geldiler ve genelleşmiş meta üretimi ekonomisinden dışlandılar. 19. yüzyılda büyük sanayi küçük imalatçıları ve küçük meta üreticilerini giderek mülksüzleştirdi, yeti eğitimi olan insanların bağımlılığı perçinlendi ve neden oldukları toplumsal sorunun çözümüne yönelik politikalar kurumsallaşma ve tıbbileşmede temellendi. Bu görüşün daha ayrıntılı bir izahı için bakınız Oliver 1990, Thomas 1999. Sakat kişilerin 20. yüzyılda yaşadıkları dışlanma ve bağımlılığın istihdam, eğitim, sosyal hizmetler, konut, ulaşım, kültür ve boş vakit meşgalelerinde karşılarına çıkan gerek kurumsal gerekse de toplumsal engellerin kökleri, yeti eğitimleri olan kişilerin ekonomik açıdan ta o zaman üretken olmayan ve bağımlı kategorisine sokulmalarında bulunabilir. Oliver görüşünü şöyle özetler. Dolayısıyla ekonomi hem iş gücü piyasasının işleyişi hem de emeğin toplumsal örgütlenmesi yoluyla sakatlık kategorisinin üretiminde ve toplumun sakat kişilere vereceği yanıtların belirlenmesinde kilit rol oynar. Ayrıca sakat kişilerin karşı karşıya geldikleri baskı, kapitalizmin ırkçılık, cinsiyetçilik, homofobi, yaş ayrımcılığı ve sakatlayıcılık gibi ayrımcılıkları üreten ekonomik ve toplumsal yapılarında saklıdır. Oliver, 1996b, sayfa 33. Avustralya'da yaşayan araştırmacı Brandon Gleeson, 1997-1999, sakatlığın tarihsel doğuşuna ilişkin bu materyalist perspektifi kayda değer ölçüde geliştirmiş ve sakatlığın kökenlerinin feodalizmden kapitalist üretim ilişkilerine geçişte yattığına dair kanıtlar sunmuştur. Bu tür analizler sakatlığın tarih üstü, her an her yerde bulunan toplumsal bir olgu olmadığını, belli tarihsel kesitlerdeki toplumsal ilişkilere bağlı olduğunu kesin bir şekilde gösterir. Bu bize sakatlığın her zaman kısıtlanmış faaliyetle ortaya çıkan bir şey olduğuna dair basit fikirlerin ötesine geçme olanağı tanır. Sakatlık, mekansal, zamansal ve ekonomik olarak konumlanan bir şeydir. Kanaatimce sakatlığı, toplumsal ilişkilerle alakalı, toplumsal, yapısal koşullar altında, insan grupları arasındaki toplumsal ilişkilere dair bir fenomen olarak gören sakatlığın ekonomik kökenlerine dair bu materyalist perspektif son derece ilginç ve değerlidir. Fakat sakatlık çalışmalarındaki materyalist yazarlar analizlerini kapitalist ekonomideki çağdaş gelişmeleri kuramlarına yansıtacak şekilde güncellemek zorundadırlar. Burada zorluk, küresel kapitalizme ya da hiperkapitalizme, Scholte 2000, özgü ekonomik düzenlemelerin, çok uluslu ya da ulus ötesi şirketler, sınır ötesi para ve finans sistemleri ve genişleyen enformasyon ve iletişim sektörleri, yeti eğitimleri olan insanların toplumsal konumunu iyi ya da kötü yönde değiştirmekte, hatta belki de dönüştürmekte olup olmadığını incelemektir. Yeni teknolojiler, yeti eğitimleri olan kişilerin katılımını artık otomatikman dışlamadığı için, bugün ücretli emek ekonomisiyle tamamen farklı bir ilişki içinde oldukları söylenebilir mi? Belki de cevap yeti eğitiminin türüne bağlıdır. Ortaya çıkan yeni bölünmeler, dışlamalar ve bağımlılıklar nelerdir? Sakatlık çalışmalarında bu tür soruların analizi başlamıştır. Rolstone 1998, Seppi 2000, Beresford ve Holden 2000 ama hala incelenmesi gereken birçok nokta vardır. Sakatlığın yeti eğitimleri olan kişilerin yaşadıkları toplumsal olarak üretilen faaliyet sınırlamaları olduğuna dair temel sosyal modelci önermeye dair bu materyalist ya da Marksist yaklaşıma İngiliz sakatlık çalışmaları içinden nasıl bir tepki gelmiştir? Farklılık ve kültürün ön planı çıkarılması. İngiltere'de sakatlık çalışmaları, sakatlığın ekonomik kökenlerini ve geniş toplumsal çerçevede yasal engellerin varlığını öne çıkaran materyalist teze meydan okuyan perspektiflerin ve meselelerin giderek artmasıyla günden güne zenginleşmiştir. Sakat kişiler arasındaki farklılık meseleleriyle özellikle de toplumsal cinsiyet, ırk, cinsellik ya da yeti eğitimi türü ile alakalı farklılık meseleleriyle ilgilenirken bu yaklaşımın yeterliliği sorgulanmıştır. Ernie Corbett 1994, Wormsley 1997, Morris 1996, Crowe 1996, Appleby 1994, Vernon 1996, Jorker 1998, sığırlı örnek olarak alacak olursak, belki de belli yeti eğitimleri olan insanların maruz kaldıkları sakatlayıcılık biçimleri, sosyal modelci düşüncede geleneksel olarak vurgulanan sakatlayıcı engelleriyle olduğu kadar dil, iletişim ve kültür sistemleriyle de ilgilidir. Yorker 1998 ya da belki birden fazla baskı sistemi söz konusu olduğundan, sakat kadınlar sakat erkeklere göre farklı toplumsal konumlar işgal ediyorlardır. Ve bu nedenle geleneksel sosyal modelci düşüncenin ele almadığı önceliklere sahiplerdir. Morris 1991, 1993-1996. Bu tür sorunlarla ilgilenmenin sonucunda ortaya çıkan yazılar, feminist, postmodernist, postyapısalcılık ve diğer toplumsal inşacı kuramsal fikirlerden yararlanmıştır. Feministlerin sakatlık çalışmalarına katkıları özellikle kayda değerdir. Ama bunu tek bir fikir akımıyla karıştırmamak gerekir. Genel anlamda feminist düşünce hepsi de diğer kuramsal geleneklerle, bazıları materyalist, bazıları toplumsal inşacı, bağlantılı birkaç feminizme bölünmüştür. Thomas, 1999-2001-2002. Sosyal modelde eleştirilerin hedefi olmuştur. Çok sınırlı, dışlayıcı, yetersiz midir? Ayarlamalara, dönüştürülmeye ya da yıkamaya ihtiyaç duyan bir model midir? Ateşli tartışmalar hala sürüyor. Burada fikir alışverişi halinde olan iki kayda değer hususu ele alacağım. Kültür ve sakatlık ile yeti yitimini kuramsal bir temeli oturtma ihtiyacı. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 41.